Annemi bir daha görebilsem. Zana Muhsen.
Ayrım 4.
Başka insanlarla tanışmak, tatil serüveni yaşamak için sabırsızlanıyorum. Çok güzel elma ve portakal ağaçlarımız var. Ne iyi. Tüm gecenin üzüntüsü uçup gitti. Abdülkadir'in evine varmayı beklerken yeniden etrafı izlemeye koyuluyorum. Az önce ayrıldığımız yere benzeyen bir köy düşünüyorum ama görüntü yine değişiyor. Daha öncekileri andıran, renksiz ve cansız, güneşten çatlamış kurak bir çöl çıkıyor karşımıza. Bir sonraki vaayı iple çekiyorum. Başka vağ olmayacak. Dağlar üzerinde ilerliyoruz. Yol daha doğrusu patika sertleşiyor ve Land Rover'ın sürücüsü neredeyse dimdik bir yamacı tırmanmak için birinci vitese geçiyor. Tekerlekler döndükçe taşlar ve kaya parçaları sıçrıyor. Diğer yolcularla birlikte sarsılıp zıplıyorum. Herhangi bir yerin merkezine varmadan araba birden duruyor. Abdülkadir, burada iniyoruz demekle yetiniyor. Aşağı iniyoruz, yolcularla vedalaşıyor. Land Rover bir toz dumanı içinde geri manevra yapıyor ve biz valizlerimizle birlikte yamaçta kalakalıyoruz. Çevreme bakınıyorum. Hiçbir şey yok. Ne bir ev ne bir can. Göz alabildiğini uzanan çıplak dağlar, seyrek saçları andıran birkaç çalı hepsi bu. Nerede oturuyorsunuz Abdül? Aramızdaki dağa işaret ediyor parmağıyla. Yukarıda. Abdülkadir ağzı kulaklarında sırıtıyor, valizimi alıyor ve dimdik dayalık bir patikayı yavaşça tırmanmaya başlıyoruz. Hangi yöne gidiyoruz? Yine karabasanlar görmeye başlıyorum. Keşke yola hiç çıkmasaydım, uçağa hiç binmeseydim. Taşa çarptıkça sandaletler ayağımdan kayıyor. Terledim, susadım ve kendimi yine pis hissediyorum. Dağın tepesine vardığımızda önümüze bir köy çıkıyor ve rahat bir soluk alıyorum. Önceki kadar güzel bir yer değil ama yine de yıkanabileceğim. İki gündür yıkanmak bende sabit fikir haline geldi. Toz, sıcaklık, pislik, tek istediğim kendimi bir duşun altına atmak. Bu köyün görünümü çok ilginç. Dağ asılı gibi duran birbirinin benzeri evler, çevredeki başka dağlar, her zamanki gibi yine çalılar, tek tük birkaç ağaç. İlk bakışta bunların tümü gökyüzüyle yeryüzü arasında asılı gibi duruyor. Göze çarpan tek şey beyaz toz halindeki bir dağ ile hayaleti andıran evler. Abdülkadir'in en yakın evi göstereceğini umarak nazikçe soruyorum. Hangisi sizin eviniz? Şu yukarıdaki. Kolunu germiş, köyün üstünde en yüksek dağın tepesindeki tek evi gösteriyor. Yırtıcı kuşlar üzerinde daireler çiziyor. Bir ayı ini sanırsınız. Gözlerime inanamıyorum. Oraya varmak için uçurum kenarından kayalar üzerinde açılmış basamakları tırmanmak gerekiyor. Tek başına dikilişiyle beni şaşkına çeviren, göz atmak ve soluklanmak için bir an duruyorum. Bütün köye tepeden bakıyor, bu kuru, boş ve vahşi erine egemen konumda. Aşağıdan bakıldığında büyük görünse de kucak açan rahat bir eve benzemiyor. Patika üzerindeki bir eve doğru ilerliyoruz. Abdülkaha da bunun kardeşi Abdülnur'a ait olduğunu açıklıyor. Düz ayak küçücük bir bina. Tek bir kapısı, iki de penceresi var. Abdülkadir'in eviyle aynı hizada. O kadar ki aşağıdaki evden birisi dama çıksa yukarıdakilerle pek güzel konuşabilir. Bağırmak koşuluyla tabii ama bu ev o kadar minik ki içinde kim nasıl yaşıyor merak ediyorum. Önünden geçip gidiyoruz ve Abdülkadir beni yamacın altına götürüyor. Burayı tırmanamam ben. Tırmanırsın canım, baksana yol var. Buna yol mu denir? Varla yok arası bir şey. Nereye çıktığını bile göremiyorum. Zar zor birkaç adım attıktan sonra daracık bir keçi patikası çıkıyor karşımıza ve aşağıya düşen taşlara bakmamaya özen göstererek cesaretle basamaklardan çıkıyorum. Yarı yola henüz ulaşmışken çakıllar üzerinde yürümekten ayağım kayıyor ve taşların üstüne dizüstü yuvarlanıyor. Öyle bir çığlık atıyorum ki Abdülkadir tek eliyle beni kavrayıp çekiştirerek ayağa dikiyor. Bu lanet kayanın tepesindeki lanet eve ulaşmak yarım saatimizi alıyor. Terden sırılsıklamım, dizlerim kanıyor, ellerim kanıyor, kaslarım tamamen gerilmiş durumda. Her iki adam da tırmanmaya alışkın görünüyor. Aşağı çabucak yüz atıyorum ve başım dönüyor. Bu çıkışım bir de inişi olacak. Dünyanın tepesi gibi alabildiğine yükseklerde dikili duran bu evin çevresi kurak ve çorak. Onlarca kilometre boyunca ve bakışımın erişebildiği kadar uzaklarda yalnızca dağlar ve tepeler uzanıyor. Ufakta canlı tek bir şey yok. Gökyüzünde ve alacakaranlığın sessizliğinde yüzen küçücük bir ada burası. Güneş uzak dağların ardında yok olurken kendisiyle birlikte eflatun renkli hafif bulutları da sürüklüyor ve bir süre soluğum kesilerek bu görüntüyü izliyorum. Buraya nasıl geldim ben? Hangi yolda? Yolda işaret olabilecek herhangi bir şeye rastlamadım. Sonucu kent neresiydi? Nereden geldik bilemiyorum. Kayboldum. Ya bu sessizlik? Tek bir insan sesi, tek bir hayvan çığlığı yok. Hava iyice kararıyor. Ben de bu garip gökyüzü içinde asılı duran bir adayım. İki ayrı duygu hali içindeyim. Hayalet manzara içinde bir hayalet miyim ben? Hayır, zana Muhsin'im. Yurt dışına yolculuğa çıktım. Bu gerçek bir dekor. Ben de korkmuyorum. Her şey normal. Biraz yabancı o kadar. Abdülkadir'in ailesi görünüyor. Büyük anne Seyda kısacık boylu, kambur, kır saçlı ve çocuk gibi zayıf. Ve kör büyük baba Salah Saif. Çok uzun boylu, alabildiğine zayıf, etkileyici bir ada. Yüzü sanki yaşlı ağaçtan yontulmuş, üstüne iki beyaz ölü göz oyulmuş ve yine beyaz saçlarla çevrilmiş. Derken Abdülkaha da karısı Vard'la tanıştırmak istiyor beni ama ondan önce Muhammed kendi ailesini gösteriyor. Karısı Bakela. 8 ve 5 yaşlarındaki iki kızı Şifa ile Tamanay. Ne söylediklerini anlayabilmek için beklerken başımı eğerek gülümsüyorum. Atulkaha da çevirme zahmetine katlanmıyor ama onlar beni gördükleri için sevinmişe benziyorlar. Onur konuymuşum gibi kucak açıyorlar bana. 3 kadın ve küçük kızlar diğer köylerde gördüklerime benzeyen geleneksel giysiler giymişler. Alacalı bulacalı süslenmiş bol pamuklu pantolonu örten rengarenk elbiseler, ayaklarındaysa tokyolar. Renkli eşarplar bağlamışlar saçlarını. Bana söylediklerine göre dışarıda, örneğin sokakta ya da alışverişe giderken kadınların saçlarını açık bırakmaları kesinlikle yasakmış. Aile dışından erkeklerle karşılaşma olasılığı varsa kara bir çarşaf altına gizlenmeleri gerekiyormuş. Evde ya da kapı önünde ise örgülerini sarkıtmak ya da saçların bir kısmını dışarıda bırakmak serbestmiş. Evin her köşesinden herkesin ayağındaki tokyaların çıkardığı şıpıdık sesleri yükseliyor. Sağlam tahta tabanlı, üstten düğümlenen deri kayışlı geleneksel ayakkabıları bir tek büyük baba giyiyor. Abdülkadir'in diğerlerinden fazlasıyla uzak evi aynı zamanda onlardan çok daha büyük. Gariye boyalı geniş bir ana kapıdan giriliyor içeri. Hemen karşıdaki tahta merdivenler ilk kata çıkıyor. Bu eve girmek bir mahzene girmek gibi. Öyle karanlık ki eşyaları seçebilmem için birkaç dakika geçmesi gerekiyor. Bacaklarımın arasında tavuklar koşuşturuyor ve bir ahır kapısının ardından hayvanların ayak sesleri geliyor. Kokuları da burnumuza ulaşıyor. Ailenin oturduğu bir üst kata çıkan taş merdivenleri tırmanıyoruz. Taş duvarlar ve yerler teze kokan ve sertleşmiş kum kadar dayanıklı bir tür macunla kaplı. Evin her yanı ağır kokuyor. Merdivenleri çıktıktan sonra bir köşeye yığılmış birkaç yastığı saymazsanız çıplak bir holu andıran bir yere giriyoruz. Bütün odalar bu oturma odasına açılıyor. Odalara kalın tahtadan daracık sağlam kilitleri bulunan kapılardan geçiliyor. O kadar dar ki ancak yandırıp geçebiliyorsunuz. Abdülkadir'in eşi Vard beni odama götürüyor. Güzellikten yoksun, kocasıyla aynı yaşta bir kadın. Zeytuni tenli, kahverengi saçlı, hem buruş buruş hem de şişman. İnsanları kurnaz küçük gözleriyle incelerken altın bileziklerin kapladığı yıpranmış elleri hareket halinde. Taktığım cevherler yaşından fazla gösterdiği izlenimini güçlendirmekten başka bir şey yaramıyor. Sarkmış deri üzerindeki altın küpeler, deforme olmuş parmaklara geçirilmiş altın yüzükler, burada erkeğin köleliği kabul etmiş aile kadınına şükran borcunun birer simgesi. Minicik odanın içine geçiyorum. Yerler muşamba kaplı ve galiba bu yalnızca bu odaya özgü bir lüks. Daptal ve minicik 5 pencere. İkisi bir duvarda, üçü diğerinde, dışarıdan hafif bir rüzgarda biraz da ışık girmesini sağlıyor. Bu saatte her iki taraftan da yalnızca karanlık dağlar seçilebiliyor. Bir gaz lambası tavanı aydınlatıyor ve duman kokusu yayıyor. Bir köşede çağ dışı bir televizyon duruyor. Benim gelişim için açmış olmalılar. Görüntü siyah beyaz ve net değil. Sesli cızırtılı. Düğmesini sağa sola çevirip duruyorum ama anlaşılması olanaksız Arap kanalları çıkıyor yalnızca. Abdülkaha da gururlanıyor. Bunu senin için satın aldım, sıkılmayasın diye. Doğrusu nazik bir hareket ama bu aygıt ne işime yarayacak bilemiyorum. Hem zaten tatilimi bu adada kapalı olarak geçirmeye de niyetli değilim. Gün boyu dışarıda temiz hava alacağım. Bu duman, ahır, tezek kokularına alışabileceğimi hiç sanmıyorum. Odadaki tek mobilya, üzerinde parmak kadar ince şiltesi, bir yastık ve bir de örtü bulunan metal yatak. Duvar boyunca aynı kum ve tezek karışımından yapılmış hafif, yüksekçe bir çıkıntı uzanıyor. Bu yatak dışında oturulabilecek sedire benzer bir şey. Aynısını evin dışında da görmüştüm. Geldiğimizde Atul Kağıda'nın yaşlı ve kör babasıyla annesi orada, benimkine benzeyen incecik bir şilte üzerinde oturuyorlardı. Gün boyu güneşlenip manzara seyretmek için seçtikleri dinlenme yeri burasıydı herhalde. Bu ülkede aileyi kurdukları için yaşlılara saygı ve özen gösteriliyor. Bir başka küçük oda, Muhammed, karısı ve yerde uyuyan çocuklarına ayrılmış. Bir benzerinde büyük anne ile büyük baba, dar ve uzun bir başka odada da Abdülkadir ile karısı vardı kalıyor. Ailenin en büyük zamanını geçirdiği dama çıkan merdiven boşluğundan geçerek ev gezintisini bitiriyoruz. Merdiven boşluğunun bir köşesinde tahta bir fırın ve küçük bir gaz ocağı bulunan, isten simsiyah olmuş bir mutfak var. Abdülkaha da fırının şapatis yani Yemen'de temel besin maddesi sayılan bir tür krep pişirmeye yaradığını açıklıyor. Mutfağın yanında da banyo yer alıyor. Abdülkaha da'ya tuvaletin nerede olduğunu sorana kadar fark edemiyorum onu. Mutfak duvarı içindeki minicik bir kapağı gösterip açıyor. İçeri ancak eğilerek girilebiliyor. Yeri açılmış delikten sızan hafif ışık dışında içerisi kapkaranlık. İlkellik karşısında irkilmeden edemiyorum. Ne bekliyordun peki? Tuvalet boşluğa açılıyor. Tavan öyle alçak ki dört duvar arasında ancak iki büklüm hareket edilebiliyor. Su dolu bir tekne lavabo işlevi görüyor ve onu kullanmak için mutlaka deliğin üzerine çömelmek gerekiyor. Deliğe inen her şey evin duvarlarından akıp dikenli çalılara karışıyor. Geri kalanı da güneş üstleniyor. Burayı kullanırken çok sıkılıyor, gözetleniyormuşum gibi bir izlenime kapılıyorum ve ileride yandaki mutfakta kimsenin bulunmadığı gece vakti girmekle yetinmeye karar veriyorum. Gündüz girmek zorunda kalırsam dama çıkıp çevrede kimselerin bulunmadığından emin olarak önlem alacağım. Tuvaletini yapmak da böyle kolay olmuyor. Bir başka su kabından yine soğuk su almak gerekiyor. Sabun da yok. İyi ki İngiltere'den kendi sabunumu getirmişim. O akşam suyun nereden geldiğini hiç düşünmedim. Oysa musluk olmadığına göre su da akmıyordu. İngiltere'deymişim gibi harcayıverdim suyu. Çölde ve dağlarda geçen o uzun yolculuktan sonra serinleme gereksinimi duyuyordum. Bu suyun nasıl bir cehennem azabı çekilerek elde edildiğini sonraki günlerde anlayabildim. Aç değilim. Her şey öyle tuhaf ki, sıkılgan ve çekingenim. Kafamı toparlayıp yolculuğun devamını düşünebilmek için zamana ihtiyacım var. Odamdaki muşamba zemin üzerinde oturup holde yemeğin etrafında daire biçiminde dizilmiş aileyi izlemekle yetiniyorum. Herkes bir yastık almış altına. Gaz lambalarının altında yere yerleştirilmiş büyükçe bir kap içindeki sütü ufalanmış şapatisten yiyorlar. Karışımı avuçlayıp yuvarladıktan sonra önlerindeki küçük kapların üzerinde mideye indiriyorlar. Merakla inceliyorum. Hareketleri becerikli. Avuç içinde çevrilerek köfte haline getirilen yiyecek, baş parmak yardımıyla ağza alınıyor. Sonra yine al başla. Hepsi konuşuyor, bol bol gülüyorlar. Bense köşemde tek başıma otururken asla onlar gibi yemeği beceremeyeceğimi düşünüyorum. Söylenenlerin tek bir kelimesini bile anlamasam da görüntü karşısında büyülenmiş gibiyim. Akşam yemeği yiyen Yemenli bir ailenin ortasındayım işte. Bu sahne tıpkı bir tatil fotoğrafı gibi zihnime kazınıyor. Arkadaşlarıma anlatmak için sabırsızlanıyorum. Su içiyorlar. Biraz önce bana vinto denen ve bayramlar için özel olarak satın alınan suyla karıştırılmış bir tür üzüm şurubu ikram ettiler. Hem benim gelişimi hem de erkeklerin yani baba ile oğlun dönüşünü kutladılar. Abdülkadir'den uzun süredir ayrı kaldıkları için adamı soru yağmuruna tuttular. Bütün dikkatler ona yönelik, o konuşuyor, herkes kendisini saygıyla dinliyor. Yolculuk giysilerini çıkarıp ipekli bir pantolonla yakasız bir gömlek giymiş. Kemerli burnuna, kapkara gözlerini, gür bir bıyık altında gizlenen ağzına bakıyorum. Burada erkeklerin hepsi birbirine benziyor. Aslında burada bulunduğum için şanslıyım. Yemine çok az yabancı geliyor. Kabul gördüğümü hissediyorum. Yaşam tarzlarını, geleneklerini, ne gerekiyorsa hepsini öğreneceğim ve İngiltere'ye dönüşte anlatacağım çok şey olacak.
Ayrım sonu.